Herkese merhabalar, ben Burak Şolt, Honor 400 ve Honor 400 Pro. Honor 400 Snapdragon 7 Gen 3 yongası ile beraber gelen fiyat performansı çok güçlü bir telefon aslında. Bu videoda daha çok 400 Pro üzerine eğileceğiz ama şunu baştan söylemek lazım. Honor 400'ün içerisindeki Snapdragon 7 Gen 3 yongası aslında bu telefondan 4-5 bin TL daha pahalı telefonlarda gördüğümüz bir yonga. Dolayısıyla 20 bin TL altına çok güzel bir fiyat performans ürünü. Ayrıca bir video çekeceğim onun için. Asıl konumuz ise 400 Pro. Ben bu telefon üzerine kendi telefonumu kurdum. Yani bankacılık uygulamalarım, sosyal medya hesaplarım, bütün kişisel verilerim, hattım, her şeyi bunun içerisine takılı. Çünkü bazen bazı incelemeler görüyorum, hattını dahi takmamış telefonun içerisine. Yani batarya testi ne kadar doğru muamma. Ki bu telefonlar içerisinde de silikon karbon bataryalar var. Bir takım özellikler arasında birebir paylaşıyorlar. Batarya bunlardan biri, ekran bunlardan biri mesela. Var yine paylaştıkları ortak özellikler. 400 Pro hakkında hani öğrenmek istediğiniz ne varsa ben bu videoda anlatacağım sizlere. Gelin detaylara geçelim. Ergonomisi ve malzeme kalitesinden başlayalım. Alüminyum bir gövde. Eldeki premium hissiyatı oldukça hoş. Elime batmıyor. Böyle yumuşatılmış kenarlara sahip bir telefon. Ağırlık olarak kıyasladığımda Samsung Galaxy S25 Plus'tan 15 gram civarı daha ağır bir telefon. iPhone 16 Plus'ta kıyasladığımda yine 5 gram daha ağır bir telefon. Evet, rakiplerinden, boy ölçüdeki rakiplerinden birazcık daha ağır. Ama içerisinde silikon karbon batarya var. 6000 mAh'lik. Bunu özellikle eklemek gerekiyor. Evet, daha ağır ama içerisinde daha fazla batarya var. Özeti aslında şu: premium. Yani çok kullanmak istediğim bir tabir değil. Ama hani o hissiyatı geçirebilmek adına söylüyorum. Üst segment bir telefondan ne bekliyorsanız bunu sunabilecek kalitede bir telefon. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatını düşündüğümde daha çok hoşuma gitti. Sonrasında 184 gram ağırlığındaki arkadaşlar, Honor 400'e geldiğimizde bunun yapısı birazcık daha farklı. Abi kardeşler gibi düşünebilirsiniz. Aralarında uçurum bir fiyat farkı var. Bunun yapısı birazcık daha iPhone'lara benziyor açıkçası. Hani 20.000 TL altı böyle iPhone'a birazcık daha benzeyen tasarımda telefon olarak yola çıkmışlar sanki. Ama bu telefon da aynı şekilde hem arka yüzeyi hem çerçeveleri, eldeki ergonomisi olarak baktığımda çok tatlı bir noktada. Yani tasarım ve ergonomi işini bence çok güzel kotarmışlar. Ekranlarında parmak izi okuyucular var. Arada bir tekleyebiliyorlar. Yüz taraması gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sorun oluşturmadı. Sonrasında IP68 sertifikasıyla geliyor 400 Pro. 1,5 metre ve 30 dakikaya kadar suya daldırabiliyorsunuz. Dayanıklı ibaresi bu arkadaşlar. Geçirmez ibaresi değil. O bambaşka bir şey. Bunun bilgisini vermiş olalım. 400'e geldiğimizde, düz versiyona geldiğimizde IP65 sertifikasıyla beraber geliyor. Düşük basınçlı sıvı temasına karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana geldiğimizde ikisi de aynı ekranı kullanıyor. 6.7 inçlik 2800x1200 çözünürlüğünde AMOLED 120 Hz ekranlar bunlar. Gerçekten keyifliler ve Honor'un asıl iddiası şu: 5000 nit'e kadar çıkabiliyor. Şimdi ekranın tamamı için 5000 nit'e kadar çıkamıyor. Çünkü tüketici elektroniğinde kullanılan ekranlara, panellere baktığımızda bu henüz mümkün değil. HDR parlaklığı üzerinden yola çıkmak lazım. Orada benim ölçümlerim nezdinde elde ettiğim değer 1500 nit civarında, ki bu da güneş altında görünürlük konusunda hiçbir problem oluşturmuyor. 5000 nit'e ne zaman çıkıyor? HDR bir içerik tüketiyorsunuz diyelim. Ekranın küçük bir kısmı için, %3'lük kısmı için özellikle 5000 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani bunu biraz reklam argümanı olarak kullanıyorlar açıkçası. İşte rakibimiz 2000 nit ise biz de 5000 nit yazalım. Ve hani teknik olarak, hani parantez içerisinde, tırnaklar içerisinde söylemek istiyorum. Teknik olarak abi 5000 nit'e ulaşabiliyorsa biz bunu teknik özelliklere de yazarız demişler. Yalan değil, sadece HDR için. HDR için değil. Ama bu ekranda ve 400'ün ekranında dizi film izlemek, bir şeyler tüketmek, YouTube olsun veya bir medya akış hizmeti olsun, çok keyifli, çok akıcı bir ekran. Cam gibi bir ekran. 460 ppi'den bahsediyoruz zaten. Ekranı da üst segmente yakışır bir ekran. Kullandıkları yongalara geldiğimizde performansını belirleyici en önemli şeylerden. Şimdi Honor 400 Snapdragon 7 Gen 3 ile beraber gelmekte. Dediğim gibi fiyat segmentini düşündüğümüzde 4-5 bin TL daha vermeniz gerekiyor ki yine Snapdragon 7 Gen 3'lü telefonlarla karşılaşabilin. Fiyat performans eğrisi olarak baktığımda ben Honor 400'ü daha başarılı buluyorum açıkçası. Ya adından da çok söz ettirecek. Videonun açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Hepsi burada özel kampanyalar yapmışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Honor 400 Pro'ya geldiğimizde burada Snapdragon 8 Gen 3 yongasını görmekteyiz. Elite değil ama elite li telefonlardan da çok daha uygun fiyatlı bir telefon. Ve Snapdragon 8 Gen 3'ün performansı aşağı kalır mı? Yok, aşağı kalmaz. Yani istediğiniz içerik tüketme süreci, hani bunlar çok basit şeyler belki ama işte oyun tarafı veyahut bu makineden hani bildiğiniz video çıkarma kabiliyetinden faydalanmak istediğinizde performansı çok iyi. Snapdragon 8 Gen 3'ü hafife almamak gerekiyor ve böyle fiyat performans odaklı bir telefonu bulunca çok çok hoşunuza gidiyor. Depolama ve RAM tarafına geldiğimizde 412 GB RAM, 512 GB depolama ile beraber geliyor. Elimizdeki versiyonları en azından bu şekilde. Pro da aynı şekilde 12 GB RAM, 512 GB depolama ile beraber geliyor. Depolama hızlarını test ettiğimde 700 MB bölü saniye civarı hızlar elde edebildim. Bu da segmenti için normal hızlar. Bundan daha hızlılarını da görüyorsunuz ama bu segment için iyi hızlar bunlar. Benim özetle söyleyeceğim şey şudur. İki telefon da aslında hem segmentlerinde güzel performans sunmakla beraber sizin günlük ihtiyaçlarınız dışında yoğun kullanıma bağlı ihtiyaçlarda da sizi yormayan, üzmeyen yongalar. Oyun tarafına geldiğimizde performansı ne kadar sürdürebildiğiniz çok önemli. Yani burst dediğimiz anlık olarak aldığınız performans, evet kağıt üstünde güzel duruyor olabilir. Ama bunu ne kadar süre devam ettirebiliyorsun? Oyunda bu çok çok değerli. Ben Honor of Kings oynuyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca en yüksek grafik ayarlarını açıyorum. 120 kare saniyeyi, maksimum kare saniyeyi açıyorum. İki telefonda da hani aldığım performansın özeti aslında, evet 120 Hz'i doyuracak kare saniye alabildim. Benim üst segment telefonlarda yaşadığım sıkıntı genelde şu. İçerisinde ne yonga olursa olsun belli bir süre oynadıktan sonra performans belli miktar her telefonda düşer. Ama bunun ne kadar düştüğü önemli. Benim parmağımı ne kadar yakıp yakmadığı önemli. Beni ne kadar bunaltıp bunaltmadığı önemli. Şimdi ben Honor of Kings'e girdiğimde en az 3-4 ele oynuyorum. Rekabetçi oynuyorum. Performansın düşmemesi lazım. Özellikle kalabalık anlarda. Aldığım performans, evet 120 Hz, 120 FPS. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu bir başka telefonda da sağlayabilirsiniz. Ama bu telefon ilginç bir şekilde işte Vapor Chamber, işte özel bir trim yani thermal interface, bildirdikleri bir soğutma sistemi olmamasına rağmen bu telefonun ekranında ben baş parmağımda öyle ciddi bir ısı hissetmedim. Bazı telefonda öyle oluyor ki artık parmağımı rahatsız edecek ısılara ulaşıyor. Ben bu telefonda oyun performansı olarak baktığımda uzun süreli en az 1 saat oynuyorum. Maksimum ekran ışığı da açıyorum. Ekran ışığında da benim gözümün görebileceği kadar bir kısılma olmadan Honor 400 Pro'da ben istediğim oyunu oynayabiliyorum. Kamera kurulumuna geldiğimizde ana kamera 200 megapiksel, telefoto kamerası 50 megapiksel, geniş açı kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde. Ön tarafa geldiğimizde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası ile karşılaşıyoruz. Arka kameralardan 4K 60 kare saniye video kaydı alabiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimizde ise 4K 30 kare saniye video kaydı alabiliyorsunuz. Snapdragon 8 Gen 3'lü bir telefona göre bence ön kamerada da 4K 60 olmalıydı. Özellikle sosyal medyada içerik üretiyorken 60 kare saniye video almak videonun o sıkıştırmadan sonra çözünürlüğü için değerli bir şey. Kamera arayüzüne geldiğimizde ekstralara baktığımızda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 200 megapiksel fotoğraf alabiliyorsunuz. Sizi bir miktar bekletiyor ama 200 megapiksel fotoğraf. Peki fark ediyor mu? Yani normalde aldığı 12 megapiksellik çözünürlükteki fotoğraflara göre loş ortamda 200 megapiksel fotoğraf çok fark ettirmiyor ama ve lakin açık bir ortam, gün ışığı, böyle bir ortamda çektiği fotoğrafların çözünürlüğü çok hoş. Sosyal medya paylaşmak için hani üst segment bir fotoğraf çekmiş oluyorsunuz. Ben beğendim. Fotoğrafları gayet sosyal medyada paylaşılabilir. Loş ve karanlık ortama geldiğimizde ben burada 200 megapiksellik bir sensörün hani biraz yorulmasına alışkınım. Noise silme algoritması hem çözünürlüğe zarar vermeden hem de noise'u istediğiniz kadar, aslında hani görmek isteyeceğiniz kadar silebilen bir algoritma belli ki loş ortamla alakalı performansını da ben beğendim. Gece çekimi yaptım mesela. Orada aslında kamera kendi kendini gece moduna geçmiş gibi daha uzun pozlamalı bir fotoğraf çekiyor. Sabit tutun diyor. Gece modunu aldığınızda birazcık daha bekletiyor sizi ve daha yüksek çözünürlüklü noise silinmiş bir fotoğraf alıyor. Hani gece çekimini de beğendim ama karanlıkta mücadelesi, oradaki performansı yine güzel. Yine hoşuma gitti. Gayet hani gece çektiğiniz fotoğrafı da paylaşabileceğiniz bir makine. 4K 60 kare saniye video çekimi yaptım ve oradaki deneyimim birazcık daha farklı işte. Neden? Kapalı bir ortamdayım. Ev ortamında yani direkt bir ışık kaynağı yok. Böyle bir ortamda aslında enstantane ayarıyla fazla oynadığı için 60 kare saniyeymiş gibi gözükmüyor video. Ve bitrate'in yetersiz geldiğini gördüğünüz anlar oluyor. Şu anda görüyorsunuz bir text var. Böyle arkasında bir blur bırakıyor. Bir hayalet bırakıyor. Karanlıkla mücadele veya ışıksız ortamla mücadele performansı fotoğraftaki kadar iyi değil. Ha yine güzel paylaşılır bir sonuç çıkar mı? Çıkar. Aydınlık ortama geldiğimizde ise güzel, başarılı. sosyal medyada paylaşmak isteyebileceğiniz kadar kaliteli, güzel kayıtlar alıyorsunuz. Orada odaklama performansıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Biraz hızlı odak geçişi yapıyor. Kameralar arasında geçişte de aynı şekilde işte 1x 3x arasında geçiş yapıyorsunuz videoda. Evet, yine biraz hızlı bir geçiş yapıyor. Karanlık ortamda aynı yakınlaştırmayı yaptığınızda yani sensörün ışık alma kabiliyetleri, işte ana sensör, telefoto sensörü birbirinden bayağı farklı. Dolayısıyla 3x yakınlaştırdığınızda bayağı karanlığa düşüyor. Ana kamerada daha parlak şeklinde. Ön kameraya geldiğimizde 4K 30 FPS çekiyor. Dediğim gibi keşke 60 FPS 60 kare saniye olsa, ama yine de burada aldığım sonuçlar beni tatmin etti. Dokuya bakıyorum, çözünürlüğe bakıyorum, portre modunu açıyorum, işte obje ayırma başarımına bakıyorum. Güzel çalışıyor. Yine paylaşmaktan keyif alabileceğiniz gayet kaliteli fotoğraflar alıyorsunuz. Üst segment bir deneyim görüyorsunuz burada. Evet, yine karanlıkta noise'la videoda mücadele konusunda çok başarılı değil. Ama gün ışığında yani çektiği fotoğraflar direkt üst segment fotoğraflar. Ben keyif aldım. Paylaşmak da hoşuma gitti. Ama sosyal medya performansına geldiğimizde Instagram'da bir tane story paylaşacağım. Yani benim çektiğim görüntünün çok yakını. Hani o sıkıştırmadan sonra yine ortaya çıksın, paylaşılsın. Piksellenme, donma tıkılma veya kare saniye atlaması, bu tür şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Honor 400 Pro gibi daha fiyat performans odaklı, üst segmente, amiral gemilerine çok yakın telefonlarda yine sosyal medyada bir takım problemler olabiliyor. Ben bu telefonla ilk paylaştığım fotoğraflarda, videolarda, hiçbir olumsuz yorum almadım. Yani gayet güzel bir sonuç elde ettim. Takipçilerin yorumları üzerinden de yola çıktım kendi kişisel şahsi Instagram hesabımda. Video tarafında ise çok nadiren de olsa kare atlaması diyebileceğim şeylerle karşılaştım. Genel olarak paylaştığım fotoğraflar çok iyiydi. Video için çok iyi diyemiyorum. Ortayla iyi arasında bir deneyim sunduğunu düşünüyorum ben. Arayüze geldiğimizde Android 15 üzerine kurulu MagicOS 15'i görmekteyiz. Arkadaşlar, özeti şu: başarılı. Ama nedir mesela? Kartlar kısmı var, yani widgetler aslında. Oldukça kullanışlılar, genel tasarıma çok uyuyorlar. Tema uygulaması var. Bunun içerisindeki temalar, ücretsiz temalar dahi ucuz şeyler değiller. Şimdi ücretsizleri ben mesela şey olur, hani çok kötü olur. İşte ücretli olanlar çok cici gözükür. Yani onları satın almak isterseniz. Böyle bir durum yok. Ücretsiz olanlar arasında da çok güzel şeyler var. Simge paketleri bulunuyor. Telefonunuzun arayüzünü çok cici bir noktaya getirebiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Sonrasında kenardan doğru çektiğimde mesela burada bir kısa yol arayüzü geliyor. Bunu biraz böyle fazla tutup bırakmam gerekiyor. Ben hala alışmış değilim ona. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? Çoklu pencere sağlıyor aslında. Bu bir kısa yol. Ben şimdi mesela buradan YouTube'a bastığımda bir pencere halinde YouTube açıldı. Kontrol merkezi iOS'a çok benziyor. Yani artık ilham aldık, esinlendik falan da değil. Keşke kontrol merkezi ve bildirim ekranı arasında böyle sağa sola kaydırarak geçiş yapabiliyor olsaydık. Bunu sağlayan bir takım arayüzler var bu arada, onu da söylemiş olayım. Ayarlarda Honor AI sekmesi diye bir sekme var. Burada bütün AI, yani yapay zeka kabiliyetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Mesela AI öneriler, sık sık kullandığınız uygulamaları bir klasör içerisine yerleştiriyor. Sihirli yazı diye bir şey var. Bu görselden yazının kopyalanabilmesini sağlıyor. Bunu senelerdir, hatta yüzyıllardır iOS tarafında biz zaten yapabiliyoruz. Bunun için bir yapay zekaya gerek yoktu açıkçası. Sonrasında parmakla daire içerisine alarak, işte Google'ın aslında Gemini sisteminden faydalanarak bunun hemen internette aramasını yapabiliyorsunuz. Bir kıyafet gördünüz, yuvarlak içerisine al. Ya nerede satılıyor bu? Fiyatı nedir? Mesela araştırmak istediğinizde. Veya işte bir uçak gördünüz. İşte Boeing kaçtı bu? Hemen size bir arama yapıp bunu göstermiş oluyor. AI altyazı diye bir şey var. YouTube'dan bir şey izliyorken zaten altyazılardan Türkçe'yi seçtiğinizde sıkıntı olmuyor. Hatta Türkçe dublaj bile var, ama AI altyazı diyelim ki bir platformdan değil, lokal bir görüntü izliyorsunuz. Bir toplantı yapılmış mesela, bunun çevirisi isteniyor sizden. İşte transkripsiyonu olsun, çevirisi lazım. Bu uygulama arkadaşlar İngilizceden Türkçe'ye, Türkçe dil desteği var, çeviri yapabiliyor. Evet, İngilizcesi biraz kırık bir İngilizce, ama anlık olarak size simültane tercümanın yapacağı işi yapıyor ve yani sonuçta ortaya çıkan şey anlaşılır bir sonuç. AI çeviri var. Simültane tercüman olarak gerçekten bizim işimizi elimizden almak için yapay zeka her şeyi yapıyor. Onu söylemiş olayım. AI çeviri ile beraber sohbet üzerinde bir çeviri yapabiliyor. Arama tercümanı var. Bu şu anda Türkçe destekli değil. AI ile yazı yazabiliyorsunuz. Seçili içerikte hızlı okuma ve yazma yapmanızı sağlıyor. Yani bir metin geldiğinizde bunun bana özetini çıkar veya üslubunu değiştir, yazım hatalarını düzelt şeklinde fayda sağlamış oluyor size. AI deepfake tespiti diye bir şey var. Görmüş olduğunuz görüntünün bir yapay zeka ile beraber oluşturup oluşturulmadığını size söylüyor. Bu da çeşitli dolandırıcılık ve sahtekarlık durumlarından sizleri kurtarıyor. Özellikle yaşı biraz geçkin birisi mesela bu telefonu kullanacaksa, mesela benim annem babam, dolandırılmasın yani, bu bir fayda sağlar aslında. Bir önlem en azından. Bir önlem. Hoparlör kurulumuna geldiğimizde stereo bir hoparlör kurulumu var. Sesi %100'e açıp bir tık daha ötesine geçtiğinizde %200 modu açılıyor. Bir equalizer ayarı uyguluyor aslında. Sesin daha gür, daha yüksek şiddette çıkmasını sağlıyor. Maksimum sesi, hani segmentini düşündüğümüzde güzel. Segmentin birazcık daha üzerinde bir maksimum sesi var. Alt tonları fena değil. Bir bastırın bir vuruculuğu var. Sadece böyle çok bastırın bir ayrımı yok. Yani alt tonlar, orta tonlar, yüksek tonlar olarak basta kendi içerisinde ayrılıyor. Sesin genel olarak açıklığını vokal seslere baktığında biraz o bas sesin etkisinde kalan bir tık perdeli ve dinamik aralığı nedense düşük. Ben daha iyi bir hoparlör olmasını beklemiştim. Böyle daha açık, daha çevresel bir ses duymayı beklemiştim. Çevreselliği tahminimden kötü çıktı. Öyle söyleyeyim. Ha, dizi film izlenir mi? YouTube'da bir şeyler içerik tüketiyorken, bir sohbet programı izliyorken yine keyif verir mi? Verir. Çok kabaca özeti şu. Maksimum sesi üst segment. Yani şüphesiz. Ama kalite olarak orta segment diyebiliriz. Batarya tarafında Honor ekibini kesinlikle takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Silikon karbon bataryalarla geliyor bu telefonlar. Bu boyuttaki telefonları işte birisi karşınıza getirse derseniz ki 5000 mAh batarya vardır. Şimdi silikon karbon batarya ile beraber enerji yoğunluğu artmış ve 6000 mAh batarya ile beraber geliyorlar. Turkcell hattımı taktım. Bütün uygulamalarımı yükledim. İşte bankacılık uygulamaları, sosyal medya, her şey. Sabahleyin 6'da yola çıktım. Hücresel veri açık. Ekran ışını otomatikte bıraktım. Ve saat 2'ye kadar navigasyonu, görüntülü konuşmayı aktif bir şekilde kullandım. WhatsApp üzerinden canlı konum paylaşıyordum. Ve işte kamerayı kullandım, telefon görüşmeleri yapıldı, sosyal medya kullanıldı, mail takibi yapıldı. Saat 2 ile 4 arasında Wi-Fi'ye geçtim. Günün geri kalanında da bu şekilde aynı kullanımı hemen hemen sürdürdüm. Araç içerisinde navigasyon hariç. Oyun oynamadım, tekrar vurguluyorum. Böyle bir kullanımla beraber, hiç dikkat etmediğim kullanımla beraber 9-10 saat civarı ekran süresi alabiliyorsunuz. Bu telefon çok rahat 1,5 gün telefonu. Hatta biraz yani benim yaptığım yoğun kullanımın birazcık azını yapsanız 2 günü çıkartır. Çok iyi. Bu performanstaki bir telefon için 6000 mAh ile birleşince çok iyi bir başarım ortaya çıkıyor. Hadi bunu geçtim. Kutudan 100 wattlık adaptör çıkıyor. Ha, üzücü tarafı sadece üzerinde bir tane tip A portu var. Hani şey istemiştim ben, bir tane tip A portu olsa, bir tane tip C portu olsa, hem dizüstümü şarj etsem, hem tabletimi, hem telefonumu falan. Ve bu telefonu, 400 Pro'yu, yarım saatte arkadaşlar %100'e şarj edebiliyor. Benim yaptığım ölçümlerde bu Honor'un iddiası 40 dakika civarlarını vardı. Telefonu çıktı, birazcık da oynadım, kurcaladım üzerinde 40 dakika civarları diyebiliriz gerçek dünya süresi olarak. Ama şöyle bir şey var, PD bir adaptör bağladınız. En fazla 14-15 watt'ta falan şarj oluyor. Bu sefer 100 watt'ta şarj ettikten sonra eziyet gibi geliyor. Orada öyle bir bağlayıcılığı var. Adaptörünüzü unutmayacaksınız. Evet, zaten kutulardan adaptör çıkmaması bir kanayan yara bence. Bence. Böyle düşündüğümüzde kutudan bu adaptörün çıkması çok güzel. 400 Pro 50 watt kablosuz şarjla destekli. Bunun standı kutudan çıkmayı versin bak. Evet, bunun standı kutudan çıkmıyor. Ekstra olarak satın almanız gerek. Buna da şaşırmam. Kimseye de kızmam. Neden kablosuz şarj standı çıkmadı? Ters şarjı da var aynı zamanda. Dediğim gibi arasında kablosuz şarjda böyle bir ayırıcı var. Wi-Fi 7'li bir telefon. Kendi evimde test ettiğim mesh Wi-Fi sistemim var. Gigabit altyapım var. Ben bu ortamda yani araya birkaç duvar girmesine rağmen 800 megabit hız elde edebildim. Evet, benimdeki internet altyapısı ve mesh Wi-Fi sistemi güzel belki ama aynı ortamda amiral gemisi diyebileceğimiz 70-80-90 bin liralık telefonlardan bahsediyorum. Onların hepsini böyle hızlar alamıyorsunuz. Çok iyi. Wi-Fi hem çekim gücü, sinyal kalitesi hem de hızı çok iyi. Pro için düşündüklerim şunlar. Ergonomisi, malzeme kalitesi kesinlikle üst segmentin malzeme kalitesi. Amiral gemisi seviyesinde de diyebiliriz. Orada titanyum malzeme devreye girince bir takım kıstaslar ortaya çıkabiliyor ama üst segment malzeme kalitesi çok hoş hissettiriyor elde. Sonrasında yongası, aslında bu fiyata bu yongayı bulabiliyorsunuz. Snapdragon 8 Gen 3'ü bulabildiğiniz telefonlar var. Sonrasında kamerasına baktığımda evet bir takım pürüzler olsa da kamerasının ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle fotoğraf tarafında güzel şeyler çıkıyor. Video tarafında düzeltilebilecek şeyler var yazılım güncellemesiyle beraber. AI kabiliyetlerini çok kafa yormuşlar. Yazılım tarafını çok ciddi hani AI için düzenlemişler. Ama sosyal medya performansını bir tık geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki yazılımla çözülebilir, o pürüzler giderilebilir. En nihayetinde bu telefonun özellikle benim nezdimdeki en albenili tarafı bataryası. 9-10 saat ekran süresi nedir? Ve bir o kadar hızlı bir şekilde de doldurabiliyorsun. Kablosuz şarjda da çok hızlı. Silikon karbon bataryayı bu iki telefona da koyduğu ve entegre ettiği için Honor'u kesinlikle tebrik ediyorum. Genel manada da fiyatına bakın, açıklama kısmında linkleri olacak hepsi burada üzerinden. Çeşitli avantajlar ve indirimler de olacak arkadaşlar. Honor fiyat performans telefon sunma çizgisini hala sürdürüyor. Bahsettiğim pürüzler haricinde çok memnun kaldığım bir telefon oldu. Evet arkadaşlar, sizler neler düşünüyorsunuz? Ürün kafanıza yattı mı? Yorumlarınız neler? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bizleri desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretli şeydir, bilginiz olsun. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan sorun. Bana Instagram hesabım üzerinden de erişebilir, istediğinizi sorabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın.